Ayrım 5. 5. Kısım. Gri bir abollaya, yani palto, pelerin, sarılmış biri loşluğun içinden acele adımlarla yaklaşarak bir nöbetçi ateşinin yanından geçti ve gelip Cleo'nun yanında durdu. Hadım Pilumuna dayanmış Romalıların kampına doğru bakıyordu. Pelerinli kişi yaklaşırken Greg kaygısızca döndü.
''Vakit tamam mı?
Atlar hazır, gel.'' Kampı boydan boya geçtiler. Bataklık kıyısı boyunca ilerlediler. Son siper hattını da aşıp sık bir çalılığa vardılar. Burada bağlı 3 iri at vardı. Furyus'un bozguna uğramış yarım lejyonundan kalan atlar. Hayvanlar karanlıkla başlarını eğmiş duruyorlardı. Cleon el yordamıyla sıra dışı bir eğer buldu. Pelerine sarılmış figür elini bir başka atın eğerine koyup bir hareket yaptı.
''Henüz değil, aydınlığı bekliyor.''
Hadım gökyüzüne baktı. Taktığı miğferin ağırlığından ve boğucu bataklık havasından dolayı başına ağrı girmişti. Fakat şimdi hafif bir rüzgar hissetmeye başlamıştı. Belli belirsiz bir hayalet fısıltısı gibi. Tanrı'nın kımıldattığı kamışlar mırıltıyla göğüs geçirdiler ve atların hemen yanı başındaki çalılar titreştiler. Doğu yönünde donuk bir sarılık yayılmaya başladı gökyüzüne. Karanlık aydınlığa dönüyordu ve ateşler daha takatsiz parıltılarla yanmaya başlamıştı. Cleon ve diğeri dönüp geriye köle ordugahına doğru baktılar. Etraf tamamen ıssızdı. Fakat sessiz değildi. Bakarken baldırlarına kadar zırh kuşanmış birinin adım arttıkça çıkardığı metalik sesleri işitebiliyorlardı. Derken Romalıların kampının ve üzerine şafağın yansımaları inmeye başlayan karanlık batı ufkunun karşısında köle kampının ıssız hatlarını yararak geçen ve gölgeler arasında kaybolan kocaman bir figür gördüler. Cleon titredi. Zira soğuk iliklerine kadar işlemişti. Nereden gönüllü olmuştu bu angarya devriye görevine? Sonra devlet tomarının göğsünde hışırdayışını hissetti ve planından dolayı soğuk bir keyifle gülümsedi. Çalılığın ötesinden sabah mahmuru cıvıldaşmaları yükseliyordu kuşların. Dev figürün ayak sesleri yaklaştı. Artık o da tamamdı ve atlar huzursuzlanarak başlarını ileri ileri uzatmaya başladılar. Cleon onları yatıştırdı. Bir çift dev elin bir yulara doğru uzandığının farkına vardı.
''Henüz binme, atı yumuşakça yürüt.''
Eli hayvanın ıslak ağzının yanı başında duran Cleon yolu gösteriyordu. Dal parçalarının toynakların altında her çatırdayışı sanki gök gürültüsü gibi geliyordu ona. Ölü kamışlar onlar geçerken hışırdıyordu. Doğu yönünde uzakta bir yerlerde bir kurt uludu. Bataklığın güney kenarı boyunca ilerlemeye devam ettiler. Ta ki kendileriyle Romalıların kampı arasında tamamen karanlık sular kalana dek. İşte o zaman dev konuştu.
''Az sonra hava aydınlanacak, atlara binin.''
Şimdi gökyüzü doğu tarafından benek benek kızıla boyanmaya başlamıştı. Üç atlı dönüp geriye baktılar. Köle ordusunun nöbetçi ateşleri için için yanan korlara dönüşüp gözden kaybolmuşlardı artık. Bu üçlünün tüm gece öteye beriye dolaşarak orada sanki hala bir ordu konaklıyormuş görüntüsü yarattıkları kamptı. Cleon esnedi. ''Vale, yani elveda, varinüz.'' Üçü de atlarını güneye doğru sürdüler. Güneye, Lucania'ya. Birinci kısım. Bütün sabah sarıya dönen ışık her yanı içine alıp onları da altın sarısına boyarken at sürdüler. Ve güneş doğu dağlarının burçlarının ardına kayıp görünmez oldu. Vahşi ve ıssız vadiler geçip su ve çamur basmış uzun boğazlar aşarak ses çıkarmaması için sarılmış koşum takımlarıyla köylerin ve büyük çiftliklerin yanı başından usulca geçip gittiler. Gökyüzü pırıl pırıl olup da hemen ardından güneş tam üzerlerine vurduğunda toynakların altındaki beyaz kırağı erimeye başladı. Hafif bir pus sarıp sarmaladı Kampanya topraklarını. Hadım eğerinden bitkin bir biçimde sarkmıştı ama diğer ikisi yorgunluğa meydan okumaya devam ediyordu. Bir nehrin kıyısından sazlıkların arasında bozuk bir Via Tevrena boyunca yine güneye doğru millerce yol gittiler. Bir iki kere kayıklar gördüler. Bir ara ormandaki bir açıklıkta çalışan bir köle grubu çarptı gözlerine. Hala fark edilmeden at sürmeye devam ettiler. Gözlerinden uyku akmaya başlamıştı Cleon'un. Ara sıra uyku ile uyanıklık arasındaki boşluğa yuvarlanıyordu. Bir ara rüyada kendini Toritos'un korsan gemileriyle denizde gördü. Kendinde olduğu bir sırada diğerlerine seslendi.
Kesinlikle yolumuzu kaybettik. Onların bu yoldan geçmiş olmaları mümkün değil.
Dev atının büyük beyaz bir aygırın adımlarını yavaşlattı, yüzünü döndü. Gladyatör Spartaküs'tü bu.
Onlar bu yoldan geçtiler.
Takip ettikleri yola bakarak atını biraz ilerletti. Bak, Kleon atı onu geçene dek bir andığına patikada bir şey gördü. Ardından yorgunluk gözlerine bir sis gibi indi. Alaylardan gına gelmişti artık, yaptığı plandan da.
Nedir o?
Hala pelerinine sarılmış haldeki üçüncü atlı cevapladı sorusunu.
Bir sapancı güllesi.
Sonra konuşan kişi pelerininin başlığını geriye doğru çekti. Hava iyice ısınacak gibiydi zira. Ortaya çıkan Elpinise'nin yorgunluk akan genç yaşlı yüzüydü. Genç kadının bakışları gladyatöre dönüktü. Üçlü güneye doğru at sürmeye devam etti. Köle ordusu bu yoldan geçmişti. Fakat lejyoner süratiyle geçip gitmiş olmalıydılar. Zira görünürlerde yoktular. Gece karanlığı çöker çökmez Castus, Gannicus ve Crixus'un liderliğinde Yahudi Ben Sanballat'ın komutasındaki doğulu adamlarla birlikte sessizce yola koyulmuşlardı. Üçlü nöbetçi ateşleri arasında devriye gezmek ve gözetleyen Romalıları kandırmak üzere geride kalmıştı. Karanlığın içinde uzun sıralar halinde sıvışan kölelerin çok azı Strategos'un kendisini arkada bıraktıklarının farkındaydı. Liderlerin bir kısmı bile bu durumu bilmiyordu. Birileri bölgeyi iyi bilen iki İtalyan çobanın geride bırakıldığını söylemişti. İkinci kişi Elpinise'ydi. Üçüncüsü ise aklına gelen plan doğrultusunda hareket edilen Kleon. Şimdi at sürerken bu hevese lanetler savuruyordu. Hiç mola vermeyecekler miydi? Nihayet verdiler. Nehir hattının biraz uzağında ve Lucania dağlarının uzakta hayal gibi göründüğü, kapısı açık boş bir Horreum dağı. Horreum'un ötesinde ileride etrafını baştan başa bodur söğütlerin korumaya aldığı bir çiftliğin yapıları seçiliyordu. Yükselen bir duman olmamasına ve ıssız görünmesine rağmen oraya yaklaşmadılar. Spartaküs atları binanın çıkıntılı saçaklarının koruması altına koyup köstekledi. Elpini ise ortadan kaybolmuştu. Kleon sendeleye sendeleye içeriye girdi. Zemin yapılan hasattan kalma bol miktarda saman kırpıntısıyla kaplıydı. Bir köşede toz haline gelmiş bir saman yığını duruyordu. Hadım Grey'e oraya hiç ulaşamayacakmış gibi geldi. Saman yığınının üzerine uzandı. Bir el onu sarsarak uyandırdığında gözlerini sadece bir andığına kapamıştı sanki.
Yine güneye doğru at sürme zamanı.
İkinci kısım. Doğrulup gladyatörün ardından kapıdan çıktı. Güneş gökyüzünde tekrar alçalmıştı. Büyük beyaz aygır kuyruğunu sallayarak ayakta dikiliyor, öteki atların boyunlarını kokluyordu. Elpini ise az ötede yere çökmüştü. Önünde bir zeytin öbeği ve keçi sütünden yapılma peynir vardı. Peyniri Tribunus'un gırtlağını kestiği aynı bıçağıyla dilimliyordu. Genç kadın bir avuç zeytini hadıma doğru sürdü.
''Yiyeceği nereden buldun?'' diye sordu Greg.
''Sen uyurken çiftlikten. Ortalık sessizdi ve ben de peynir ve zeytin yürüttüm.''
Kleon ona soğuk bir hayretle baktı. ''Sen uyumadın mı?''
''Bir ölü gibi uyudum. Spartaküs uyandıktan sonra.'' Gladyatör açık kapının yanında miğfersiz vaziyette duruyor, akşamı uysalca karşılayan gün batımını seyrediyordu, boş, karanlık gözlerle. Rüzgar kocaman sakalının tellerini sallıyordu. Aygır diğer atların boyunlarını koklamayı bırakmış, burnunu yeni efendisinin elinin içine sürtüyordu. Spartaküs öylece duruyordu ve ona bakan kadının zihnine yine Menekşe şehrinin teraslarındaki taşa oyulmuş o yüzlere dair anılar üşüştü. Genç kadın yemek yemeyi bıraktı, elleriyle dizlerini sararak oturmaya devam etti. Hadım onların birbirine bir diğerine baktı. Bir Lanistae'nin yatak kölesine ve sessiz Trakyalı vahşiye ve bir anlığına soğuk bir şaşkınlık çullandı üzerine. Bu ikisi özgürlüklerini nasıl kazanmış ve köle ayaklanmasının başlangıcında etraflarına toplanan gladyatörlere nasıl lider olmuşlardı? Bu vahşi iki meydan savaşında sergilediği önderlik yeteneğine nasıl ulaşmıştı? ve Yahudi Ben Sanballat'ın bu çarpışmaların muharebe düzeni açısından bakıldığında bir avcıya yakışır bir savaş planı çerçevesinde geçtiğine, onların başarısının bildik taktiklere karşı sürpriz manevralarda yattığına dair söylediklerini hatırladı. Kendisine şimdiden Legio Libera, yani Özgür Lejyon diyen şu yarım yamalak silahlı ayak takımı kalabalığıyla elde edilen bu başarılar daha ne kadar sürerdi? Ve Kleon bir ay içinde bu lejyonun dağılmasının veya yeniden köle edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunun farkındaydı. Cumhuriyet henüz tam olarak harekete geçmemişti. Şimdi Furius'un uğradığı bozgunla birlikte kurt uluyarak sürülerini ava ve katliama çağıracaktı. Fakat onlar toplanana kadar. İşte bu iyi bir oyuna karşı oyun olurdu. Ve Hadım Grek ağzı büzülmüş vaziyette, Trakyalı bir vahşi, hadım bir köle ve fahişe demenin abartılı kaçmayacağı bir kızın onun tahayyül ettiği devleti kurmaya kalktıklarından söz edildiğini duysa, tanrısal Platon'un nasıl hayretten ağzı açık baka kalacağını düşündü. Fakat yine de Romalılar toplanıp da ayaklanmaya ebediyen son verene kadar tanrılar bu şakaya gülebilirlerdi. Tabii eğer Trakyalı'ya bu oyunu oynatmayı becerebilirse. Strategos! Spartaküs yavaşça döndü. Aygır hala burnunu onun eline sürtüyordu. Bir an tuhaf bir üzüntüye kapıldı Kleon. Oyun oynamayı düşündüğü, bu kalbi temiz, fikri temiz, karanlık bakışlı barbar için. Ardından Trakyalı'nın, Elpinise'nin daha önce yakaladığı bir değişim geçirmekte olduğunu fark etti. Bir gün içinde değişmişti genç adam göründüğü kadarıyla. Derin, karanlık gözlerdeki anlamsızlık yavaş yavaş silinmekte, giderek bir niyet belirmekteydi onun yerine. Bir başkalık gelmişti bıyık ve sakallar tarafından çevrilince daha bir sertlik kazanan ağzıyla bu dev başa. Elpinise bir çığlık attı gördüğü karşısında. Onun vahşi çocuğu isimsiz bir tanrı tarafından ele geçirilmişti. Gözlerinin önünde değişiyor ve başka birine dönüşüyordu. Kleon sordu. Biz Lukanya'ya vardığımızda ne olacak o zaman? Denize doğru ilerleyecek ve bir kenti ele geçireceğiz. Ardından da gemilere el koyacağız ve herkes kendi ülkesine gidecek. Elpinise Batiates'in kulübelerindeyken fısıldadığı kendi ifadelerini tanıdı. Fakat şimdi onlar kendilerini Spartaküs'e ait hale getiren bir kasıt ve itidalle dile getiriliyorlardı. Kleon o tiz ve gürültülü kahkahasını savurarak yere çöktü ve zeytin yemeye başladı. ''Herkes kendi ülkesine demek ha? Peki efendiler her ülkede bekliyor olmayacak mı? Kurt tüm dünyayı fethetti. Duyduğuma göre Trakya'da da bir Roma ordusu var. Hangisi daha iyi senin için?'' Kızın kaşlarının dümdüz çizgisi altındaki genç yaşlı gözleri ona döndü. ''En azından İtalya'dan çıkmış olacağız.'' ''Bu soruyu değiştirmiyor. Hangisi daha iyi? Beni dinle Strategos. Ben insanları ve tanrıları kendisinden yüz çevirmiş başına buyruk bir adamım. Ama bir literatüsüm de aynı zamanda. Yani birçok adamın düşüncelerini ve amaçlarını okumuş ve onların üzerinde kafa yormuş bir insanım. Köleler hem İtalya'da hem Yunanistan'da daha önce de efendilere karşı ayaklandılar. Kısa bir süre direnebildiler. Bu asla kısa bir zaman diliminin ötesine geçemedi. İsyanın ilk günlerinde ortalığı yakıp yıktılar. Hem yağma ve tecavüz peşinde koşuyorlar, hem de ne Trakya'da ne de Nil çağlayanlarının aşağısında olan farklı bir ülkeye kaçmaya çalışıyorlardı. ''Nereye?'' diye sordu Elpinise. Zira gladyatör gözlerini dikmiş sessizce bakıyordu. Kleon, güneşin şimdiden tepelerin üzerine indiği batı yönünü işaret etti. ''Ölüler gidermiş oraya söylediklerine göre. Batmış Atlantis'in ötesi, kutsanmışlar adaları, hiçbir yer aslında.'' Dipnot, mitolojide tanrılarla iyi geçinen şanslı ölülerin gönderildikleri yer, bir tür cennet, kutsanmış adalar. O zaman yaşlı bakışlı genç kız bir gladyatör yetiştiricisinin odalığı, bir Grek'ten umulmayacak bir kadının dudaklarında küfür sayılacak bir şey söyledi. ''Sanırım bu ülke ne Trakya'da ne de sözünü ettiğin adalarda, o senin uydurduğun bir yer. O bizim rüyalarımızda ve umutlarımızda yaşıyor ve belki asla ulaşamayacağız oraya. Ama Batiates'in Ludus'undan bunu denemek üzere kaçtık.'' ''Öyleyse burada deneyelim, İtalya'da. Başımızdaki güçlü ve yetenekli lider ve onu sorgusuz sualsiz takip eden adamlar göz önüne alınırsa, hayalini kurduğumuz ülke İtalya'dır. Biz bu toprakların efendileriyiz, köleleri değil.'' Spartaküs'ün ağzından hala tek bir kelime çıkmamıştı. Kleon biraz heyecanlanmıştı. Hatta uyanan bir çocuğun veya uyanan bir hayvanın bu tekinsiz bakışları karşısında rahatsız da olmuştu. Konuşan yine Elpin iyisi oldu. Ve bu liderli adamları? Kleon zeytinlerini bitirmişti. Parmaklarını uyduklarına sürüp temizledi ve ağır ağır ayağa kalktı. Arkasında dev aygırla duran gladyatöre o çarpık gülümsemesiyle baktı. Lideriniz var. O köleleri ayağa kaldırarak ve efendileri yere sererek İtalya'nın yapısını daha önce hiç kimsenin beceremediği biçimde değiştirebilir. Zira Cumhuriyet zayıf ve orduları dağınık durumda. Tüm Güney İtalya'yı ele geçirip elde tutabilir ve orada Platon'un düşlediği devleti yaratabilir. Elpini ise bir kez daha konuşmaya başlayacaktı. Fakat Spartaküs gözleri Kleon'da ona susmasını işaret etti. Bu meseleyi at sürerken de konuşabiliriz. Haydi atlara binelim. Elpini ise ona kocaman gözlerle baktı. O anda genç kadına öyle geldi ki o isimsiz, korkunç, sevimli tanrı yorulup sonunda ve sonsuza dek terk etmişti genç adamı. Onun yerini güvenilirlik, makullük ve güçlülük almıştı. Farklı ve tuhaf kölelerin kralı. Üçüncü kısım. Hafiften çiseleyen ılık bir yağmur indi gün batımıyla birlikte. Atlarını tırısa kaldıran üç köle kısa sürede Horreum'u epey gerilerinde bıraktılar ve peşlerinde gölgeler güneye doğru yol aldılar. Ta ki bu gölgeler arkalarından yetişip de onları yutana kadar. Arkadan at süren Elpini ise büyük bir hevesle açıklamalara girişmiş hadımın yüksek tiz sesini işitiyordu. Atlarını Lucania dağlarının arasından durmaksızın güneye doğru sürerlerken Greg tüm gece boyu konuştu. Derken sabahleyin bir çobandan ordunun izini kaybettiklerini, zira köle ordusunun doğu yönüne doğru kaydığını öğrendiler. Böylece üçlü doğuya yöneldi ve bitkin haldeki Elpini ise Cleon'un sesini çınlamasını dinlemeye devam etti. Ve bu süre boyunca Trakyalı durmaksızın Greg'e sorular yağdırdı. Bu şekilde bir gece ve bir gündüz boyunca bölgenin çaprazlamasına epey bir kısmını aştılar. Ve nihayet ikindi vakti Krixus'un Monpapa eteklerinde kurduğu kampa girdiler. Dördüncü kısım. Köle ordusu Kampanya'dan hiç kayıp vermeden gelmişti. Fakat kölelerin çoğunun üstü başı dökülüyordu. Aşılan bozuk yolların cefasını çeken patlamış ayakları kanıyordu. Tozdan gırtlakları tıkanmış, sesleri kısılmıştı. Gladyatörler bile homurdanıyorlardı. O sonu gelmez yürüyüş sırasında, o kavurucu sıcağın ortasında her adamın zihnine hayaller üşüşüyordu. Cermenlerin kafalarında Ren'in sesi, onun çelik mavisi şapırtısı, çam kozalaklarının sükûnetle çatırdayışı ve güneşi saklayan dumanlar vardı. Doğulu kölelerin zihinlerini yumuşak kumların ve parlak beyaz, göz kamaştırıcı bir ışığın hayali süslüyordu. Kara adamların düşüncelerinde mavi gölgeli ormanlar ve Nil'e doğru inen bereketli topraklarla dolu hayaller canlanmıştı. Dağlara küskün olmayanlar sadece Galyalılar, Trakyalılar ve İberyalılardı ve onları çığlıklarla selamladılar. Kimisi onların ülkelerindeki dağların ta kendisi olduğunu düşünüyordu. Kölelerin Lucania işlerine doğru yaptıkları üç günlük yürüyüşlerinde ülke önlerinde süpürgenin önünde çer çöp nasıl temizleniyorsa aynen öyle temizleniyordu. İki kez insansız, yiyeceksiz, susuz, terk edilmiş köylerden geçtiler. Hatta kuyular köleler kullanamasın diye doldurulmuştu. Bu köylerin birini gladyatörler ateşe verdiler. Onun Licinius, Crassus'e ait olduğunu duymuşlardı. Gershon ben Sanballat, Bitinyalıların kesin denetim altında tutarak bu çocukça ve köleye yaraşır intikam eylemini kibirli bir hor içinde siyah sakalını büke büke hiçbir şey yapmadan seyretmişti. Önlerine kattıkları büyük bir sürüyle ilerlediklerinden yeterince yiyecekleri olmakla birlikte köleler sürekli giysi yokluğundan, çadırları, strategoi ve gladyatörlerin kullanmasından çoğunun bildiği fakat tüm o kölelik yılları boyunca çok az tadabildikleri rahatlıklardan uzak kalmaktan yakınıyorlardı. Özgürlüğün tadına varmışlardı bir kere ve aç adamlar şimdi onu dev bir tabağa doldurarak yalayıp yutmak için çıldırıyorlardı. Söylenti ve dedikodular tüm orduyu sarmıştı. Lucania'ya yok olmak için mi getirilmişlerdi? Neden yürüyüşleri sırasında her tarafı tarayıp giysi, eşya ve efendilere ait kadın bulmamışlardı? Strategus Spartacus nerelerdeydi? Ve Spartacus'la ilgili dedikodular aldı başını yürüdü. Kimisi onun efendilerin safına geçtiğini, kimisi ise Galyalılar tarafından öldürüldüğünü söylüyordu. Cermenler, İberyalılar, Trakyalılar, her biri veya hepsi birden suçlanıyor, hiç düşünmeden yerden yere vuruluyordu. Gannicus komutasındaki Cermenler onun kendilerini yine kuzeye götürmesi için feryat ediyorlardı. Castus yanında Galyalıları düşünceler içinde dalgın dalgın at sürüyordu. Crixus ona dostça önerilerde bulunuyor fakat söylediklerine pek karşılık alamıyor, bunun yerine şüpheci soğuk bakışlarla karşılaşıyordu. Spartacus nerelerdeydi? Onu en son gören Crixus değil miydi? Crixus omuzunu silkmiş ve gülümseyerek uzaklaşmıştı. Fakat Papa'nın eteklerinden mola verdikleri akşam Gannicus kafasında bir projeyle başkalarına çaktırmadan yanına sokulduğunda Crixus onu dinlemeyi reddetti. Spartacus'u bekle diye tavsiyede bulundu. Onu bırakıp gidersek kaybettik demektir. Cüsseli Romalı zırhları içinde oldukça heybetli görünen Gannicus sırıttı ve Tribunus kılıcı ile oynadı. Trakyalı oldukça iyi fakat aynı zamanda bir çılgın, kadın sözüyle hareket eden bir adam. Buraya yanımıza ulaşabileceğini nereden biliyoruz? Öyle kolay bulunabilecek bir iz bırakmadık ardımızda. Varinus tarafından katledilmiş olabileceğini düşünüyorum onun. Onun, kadının ve Grey'in. Zira artık Kleon'la Elpinise'nin de Spartacus'la birlikte kampta kaldığı biliniyordu. Crixus'un dalgacı yüzü sertleşti. Gannicus, eğer işler senin hayal ettiğin gibi gelişirse, becerebildiğim kadar çok adam toplar ve geyik peşindeki bir köpek gibi yakalayana dek Varinus'un peşini bırakmam. Bu av için Cermenleri toplayamayacaksın dedi Gannicus ve dönüp gitti. Ve o öğleden sonra Spartacus ile iki arkadaşı atlarıyla kampa girdiklerinde karşılarında sayısı azalmış bir kuvvet buldular. Ve bir önceki günün öğleden sonrası Cermenlerle Trakyalıların kampı terk etmiş olduklarının anlaşıldığı bilgisini aldılar. Kamptan ayrılanlar Metapontum üzerine saldırma amacıyla güneye doğru yürüyüşe geçmişlerdi. Niyetleri sürpriz bir atakla onları gafil avlamaktı. Başlarına Gannicus geçmişti ve yanında da oldukça tuhaftır Oenamus vardı.
''Bu niyetten hiç haberim yoktu.'' dedi Strategosa Crixus. ''Yoksa Gannicus'u kendi sakalıyla boğardım.'' ''Ufak tefek bir adama göre.'' diye homurdandı yanlarında duran Yahudi Ben Samballat. ''Cesaretin oldukça fazla.''
''Benim babam bir kasaptı.'' dedi Crixus tevazu içinde. ''Bu yüzden ben sığır öldürmeye alışkınım.'' Spartacus'un arkasında solgun benizli hadım Greg duruyordu.
''Bu Teton ahmağı Metapontum'u ele geçirirse hiçbir İtalyot müttefik bulamayız.''
''İtalyot müttefik mi?'' dedi Crixus. ''Kim takar ki onları?'' Sonra bakışlarını dev gladyatöre çevirdi. Spartacus o karanlık gülümsemesiyle gülümsedi. ''Biz takarız Legio Libera. Varinus hiç kuşkusuz peşimizden takip ediyor bizi. Ve eğer Metapontum'u yakıp yıkarsak düşman bir bölgenin ortasında kalmış oluruz. Gannicus kötü bir iş yapmış.''
''Peşinden gidip gırtlağını keseyim mi onun?'' diye sordu oracıkta duran Galyalı Brennus.
Gladyatör ona anlatılmaz gözlerle baktı. ''Ben sana öldür dediğimde öldürürsün Galyalı.'' Sonra dönüp çadırına doğru uzaklaştı. Herkes öylece baka kaldı. Strategos'un üzerine garip bir hal gelmişti. Gershon Ben Sanballat tedirgin bakışlarla ardından baktı onun. Putperest barbardaki bu değişikliğe yol açan neydi? Kleon'a yaklaşıp bunu ona sordu ve o bildik soğuk çarpık gülümsemeyle karşılaştı.
''Ne değil, kim diye soracaksın, ben.''
''Sen mi?'' Hadım başını salladı.
''Bu barbar Spartacus, Ludus'taki vahşi bir hayvandan ya da öldürmeyi planlayan bir aslandan başka bir şey değil. Bu yüzden ona bir şeyler öğretiyorum. Gördüğüm kadarıyla hızlı kavruyor. Anlattığım sadece Platon'un yeni devleti inşa etmek üzere yaptığı araştırmasında kullandığı materyal.''
''Ona dair bir şeyler duyduğumu şimdi hatırladım.'' dedi Ferisi aynı bir ilhamla. ''Tüm insanların köleliğine inanıyordu o. Kölelik ayak takımı için iyidir. Ben Judealı Güney Filistinli bir soyluyum.''
''Sen kaçak bir Romalı kölesin. Bizzat ayak takımından birisin. Ortada bir ayak takımı oldukça.''
Yahudi kızgın kızgın güldü.
''Gölün yanındaki kampta söylediklerin bunlar mıydı?'' O zaman kendimi bu küçük oyunda eğlendirme fikri gelmemişti aklıma. Öyle veya böyle ne fark eder? Tüm yaptıklarımız ya da hayal ettiklerimiz rüzgarda uçuşan tozlardan ibaret olduktan sonra... Hasidim gerilla lideri farklı düşünüyordu. Yasa vardır ki bir putperest olduğundan sen onu bilmezsin. Biz Judea soyluları halkı olan Yahudilere karşı hesapsız ama iradesi dehşet verici bir tanrıya ibadet ederiz. Cleon nazikçe gülümsedi. Tuhaf bir tanrı.